tane bu dünyayı kurtarmak için İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih geldi ve Tanrı'nın isteğini hepsi yerine getirdi ve artık göğe alındı. Ondan sonra göğe alınmadan önce bahsettiğine göre kutsal ruh geldi. Kutsal ruh geldiği zaman ne kadar harika olaylar oldu değil mi? Yani Markos'un odasında o olay oldu. Ve orada 120 kişi kutsal ruhu aldı ve yabancı dillerle konuştular. Bu yani İsa Mesih'in kilisesinin başlangıcıdır. Ve iblis artık yani sona erişti. Siz ve ben yani imanımız aynen orada başladı. Geçmişte öyleydi. İsa Mesih gelmeden önce kimse Tanrı'yı göremedi. Bu yüzden yasa çağında olsun. Yasa çağında olsa bile Tanrı'yı göremedi. Sadece Tanrı'nın sesini duyabildi. Ama onlar yani çok az kişi Tanrı'nın sesini duyabildiler. Mesela peygamberler olsun. Çok az kişi Tanrı'nın sesini duydu. Bu şekilde Tanrı ve insan bağlantı yani ilişki kurabiliyordu. Tanrı hiç duymayan insan da vardı ama yani bu peygamberlerin olması çok güzel bir şeydi. Yani geri kalanlar da dolaylı olarak Tanrı'dan işittiler. Bu yüzden peygamberler İsrail halkına geldi ve dedi ki Yehova Tanrı bana şöyle konuştu dedi. Tanrı'nın sözünü ileten kişiye yetkisini verdi ve tamamen iyice itaat ettiler. O yüzden peygamberlerden daha üstün insan yoktu. Peygamberler bazen yani kralları azarlıyordu. Yani sık sık bunu görüyoruz kutsal kitapta. Bu yüzden mesela Samuel, Saul kralı ya da Nathan peygamber Davut kralı yani azarladığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz galiba. Tanrı seni terk etti diye yani peygamberin ağzı aracılığıyla bunu konuştu. Onu ilan ettiği zaman kral yani artık mahvoluyor. Peygamberlerin ağız aracılığıyla iletilen Rabbin sözü. Yani peygamber aracılığıyla konuştuğu zaman insanlar kendi mülkünden bahsetti. Bazen kendi canını verdi bile. Yehova Tanrı bu toprağı size verdi diye buyruk verdiği zaman kendiler sayısı da azdı ve kendisi çekirge gibi çok az bir kişiydi ama yani dev gibi insanlara saldırdı. Yani bu niçin nasıl böyle oldu? Yani peygamberler Tanrı gözle görmediler ama yani kulakla işiterek bunu ilettiği zaman İsrail halkı sanki kendiler Tanrı ile görüşmüş gibi Tanrı'nın sözünü işitip çok sevindi ve Tanrı'ya saygı gösterdi ve yere kapanıp Tanrı'ya itaat ettiler. O yüzden yani çok cesaretliydi. Bu şekilde sadece kulakla Tanrı'nın sesini duydular. Ama bir gün Tanrı insanlara göründü. Yani bir beden olarak göründü. O Yahuda toprağında yaşadı ve birçok belirtiler işledi ve o kendisi Tanrı'nın oğlu olduğunu tekrar yani gösterdi. Birçok insan o yüzden onu gördüler ve ondan işittiler. Yahuda toprağında ve Yeruşalim'de birçok insanlar onu direkt tecrübe etti ama onu tanımayan insanlar da vardı. Onu kabul etmeyen insanlar da vardı. Yuhanna 1. bölümde anlattığı gibi kendisinin yaratıcı, kendi krallığını yani fark etmedi, tanımadı. Çünkü o alçak gönüllü olduğu için kendisini alçattı ve bu dünyaya gelmiş. Oysa insanlar onu anlamadı yani. Onun Tanrı'nın oğlu olduğunu inanmadılar, onu reddettiler. Hatta yani ona dedi ki belirti göster. Ya sanki eleştiri yapıyormuş gibi yani alay ettiler ama İsa dedi ki Yunus'un belirtisinden başka hiçbir şey gösteremem dedi. Bu bir peygamberlik oldu. Ondan sonra İsa Mesih Yunus'u Yunus gibi yani kendisi öldü. Ama o birçok insanlar arasında farklı bir insan vardı. Yani İsa'yı izleyen elçiler ve öğrenciler idi. O öldü ve dirildi ve göğe alındı. Bunu hepsi görerek ondan sonra kutsal kitap şimdiye kadar hepsi yasa olsun, peygamberler olsun. Yani o İsa Mesih hakkında tanıklık ettiklerini tamamen iyice anladı. Yani o Tanrı'nın gönderdiği kişi, Tanrı'nın oğlu, göğü miras alacak kişi, dünyayı yargılayacak kişi olduğunu, tekrar gelecek kişi olduğunu anladılar. Bu şekilde öğrenciler ve elçiler tamamen İsa Mesih'i anladığı zaman yani o zaman ne zaman oluyor? Elçiler arasında Thomas en sonunda benim efendim, Rabbim, Tanrım oluyorsunuz diye ikrar etti Thomas mesela. Ondan sonra gitgide daha çok insanlar yani inanmaya başladı ve Thomas diz çöktüğü zaman yani Tanrı olduğunu keşfederek diz çöktüğü zaman öğrenciler gerçekten onun Tanrı'nın oğlu olduğunu anladı ve ona hizmete hazırdı. Yani sadık kalmaya hazırdı ve yani kabul etmeye hazırdı. Bütün canıyla sadık oldu. Yani her şey hazır oldu. Ama artık Rab İsa bu dünyada değildi. Göğe alındı. Ama göğe alınmadan önce Baba tarafından gönderilecek yardımcı kutsal ruh hakkında bahsetti. Ama yardımcı kutsal ruh hakkında bahsettiği zaman yani açıkça söylemedi. Çünkü Tanrı'nın işleri hakkında iyice anlamadıkları için. Yani İsa dedi ki biraz sonra beni görmeyeceksiniz. Ondan sonra beni göreceksiniz diye söyledi. Bazen de ben sizinle birlikte olduğum için size şunu söylüyorum dedi. Yani Rab biraz sıkıldı. Yardımcı kutsal ruh. Babanın benim adımla göndereceği kutsal ruh. Şimdi artık o size her şeyi öğretecek. Benim size söylediklerimi hatırlatacak diye söyledi. Ben daha size konuşacağım çok şey var ama siz kabul edemeyeceksiniz diye söyledi. Bizim fikrimiz sınırlı, gücümüz sınırlı olduğu için böyle söyledi. Ama geçen ruh geldiğinde anlatacak diyor. Ondan sonra Rab dedi ki kutsal ruh her zaman onunla bir olduğunu söyledi. Ve kutsal ruh yani Tanrı'dan işitip konuşacağını söyledi. Kutsal ruh gelince herhangi bir kişi olsun İsa Mesih'i kabul ederse yani kutsal ruh kabul edecek diyor. İsa Mesih'e hizmet etmek isteyenler kutsallığa hizmet etmeli olduğunu yani söyledi. Ve İsa Mesih ben bu dünyadan ayrılacağım dedi. Yani bu ne demek oluyor? Tamamen kaybolmak anlamına gelmiyor. Sadece görünmemek anlamına gelmiyor. Yani tersine içimizde kalmak. Daha çok yani bize yaklaşmak oluyor. O yüzden siz şimdi kaygı çekiyorsunuz değil mi? Ama ben ayrılıyorum. O yüzden kaygı çekiyorsunuz belki. Ama tekrar görüşeceğiz. O zaman siz sevineceksiniz. Sizin sevincinizi kimseye kaçırmayacak dedi İsa Mesih. Ama sonra bugünlerde birçok kilise olsun, siz ve ben olsun, aramızda olsun. Yani o sevinci tamamen iyice, yani alan var mı acaba? Yani bazen biz ihmal ediyoruz, küçümsüyoruz. Belki birçok insan kutsal ruhu bayağı önemsemiyor yani aslında. Bugün bizim okuduğumuz özetinde 6. yani satırda mesela Tanrı ilk antlaşmada söylediği sözünü İsa Mesih tamamen tamamladı diyor. Bu şekilde tamamladı. Birinci olarak çarmıhta öldü. Artık yeni antlaşma insanları bağışlıyor ve yaşam verdi ve dirilerek tamamladı ve üçüncü olarak göğe alınarak tamamladı. Orada kutsal ruhu gönderdi. Yeni antlaşmanın aracısı oldu diye yani yazıldı. Değil mi? Rabbin işini bu şekilde üç parça olarak bölebiliriz. Bu şekilde yani anlayabiliriz. Yani Rabbi İsa Mesih bu dünyaya gelip yaptığı iş bizim mahvolmamamız için, Rabbe kavuşabilmemiz için o çalıştı. Yani o normal gününde dedi ki ben yol gerçek yaşamım. Benim araçlığımla olmadan babaya gidemezsiniz diye söyledi. Bu söz sadece kutsal kavramları yani üç tane mesela seçerek anlatmış falan değil. Onun yapacağı işler hakkında tamamen iyice yani sistemli olarak söylemiş oluyor. Ben yolum yani derken yol derken yani o kanını döktü bu dünyaya gelerek değil mi? Biz günahkarız ama o kanı dökerek bizi bağışladı, bizi doğru kişi yaptı. Biz artık Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Yani Rab bunu sağladı. O yüzden o bizim için yoldur. O yüzden İsa Mesih'in kanıyla biz tapınağa girebiliriz. Cesaretimiz var. O yol bizim için perdede açılmış olan bir diri bir yol oluyor. Yani Rabbi İsa şöyle dediği gibi o yoldur ve kanını dökerek yaptığı yol oluyor. İsa Mesih ben gerçeğim dedi. Yani bu ne demek oluyor? Bu Rabbin diriliş Rabbin göğe alınışla ilgili bir söz oluyor. Rab göğe alındığı zaman onun gerçeği tamamen yani açığa çıktı. İsa Mesih normal gününde sözümde kalırsanız gerçek öğrencim olacaksınız ve gerçeği anlayacaksınız diye gerçek hakkında anlattı. Yani İsa Mesih gerçekti. Aramızda kaldı söz. Aramızda kaldı. Biz onu görüyoruz. Onda lütuf ve gerçek boldu diye söyledi değil mi? Yani Tanrı gerçekti. İçinde büyük yani gerçek var. Yani o biricik oğlu oluyor. Biz gerçek sözünü kurtuluş müstesini işiterek imana kutsal ruhu aldı. Efesliler 1.23'te yazıldığı gibi. Yani İsa Mesih gerçektir. Bu dünyada gerçek olduğu halde insanlar onu ihmal etti, onu kabul etmedi. Ama İsa Mesih göğe alındıktan sonra Tanrı'nın sağında oturuyor dedi. O uluslara müjde iletti ve dünyadaki insanlar ona inanıyor ve yüceltildi. Yani 1. Timoteus 3:16'da diyor. Yüksek yerde oturan diyor. Biz biliyoruz Rab köye arındıktan sonra artık yüceltildi ve onun yaptığı bütün iş kabul edildi. Yani bu değerli olduğunu kabul ettiler insanlar. Ve göğe arınarak Tanrı'nın işi tamamen tamamlandı. Göğe arınış aracılığıyla Tanrı'nın gerçeği tamamen gösterildi yani. Tamamen açıklandı. Tamamen ilan edildi. Yani Tanrı'nın gerçeği. Yani bu göğe arınışın anlamı oluyor. Ve İsa Mesih ne dedi? Ben yaşamım dedi. Yani İsa Mesih diriliş ve yaşamdır. O yüzden ona iman eden ölse de yaşayacak ve yaşayarak iman edenler asla ölmeyecek diye söyledi. İsa Mesih dedi ki benim sözümü işiterek benim gönderen kişiye inanan kişi sonsuz yaşam aldı diyor. Ve yargılanmaz dedi. Yaşamdan ölümden yaşamak geçti diyor. Ölü insanlar Babanın sesini duyacak zaman gelecek diyor. Yani mezar içindeki insanlar da Tanrı'nın sözünü işitecek. Ondan sonra dirilecek diyor. Sonsuz yaşam için dirilecek. Ya da ceza için dirilecek diyor. 2. Timoteus 1:19'da yani sonuç veriyor. İsa Mesih ölümü reddetti. Ölümü iptal etti ve yaşamı gösterdi diyor. Ne zaman? İsa Mesih dirildiği zaman. Yani biz ne zaman yaşama sahip oldu? Onun dirilişinde. Bu şekilde İsa Mesih hakkında 3 tane harika iş. Yani yaptı. Yani İsa öldü. Kanını dökerek öldü. Dirildi. Ondan sonra köye alındı. Yani onun yaptığı iş bu 3 taneydi. Bu işleri şimdi artık İsa Mesih tamamen tamamlama için içimizde yani içimizde yapmak için kutsal ruha emanet etti. Mesela bir koyun var. Yani çoban bunu çok seviyor. Kaybolmuş. Yani aramakta oluyor çoban. Ama badesinin altına düşmüş, tamamen ölmek üzere. O zaman çoban canını vererek onu kurtarmaya çalışıyor. Koyunu kurtardıktan sonra yani onu kurtardıktan sonra ama çoban yani aşağı düşüp ölmüş. Yani koyunu iple bağlayıp ondan sonra düşmüş. Yani onu ipi yani yukarıya çeken de kusarlı oluyor. İsa Mesih dedi ki ben gerçeği söylüyorum. Benim ayrılmam daha sizin için yararlıdır. Ben ayrılmazsam yardımcı kusarlı gelmeyecek diyor. Yoksa ben yani köye alınırsam onu göndereceğim diyor. O gelip doğruluğu konusunda, yargı konusunda günah konusunda dünyayı azarlayacak diyor. Yani kutsal kitap bu 3 konu hakkında bizi azarlayacak olduğunu yani söylüyor. Ve bu konuda kutsal ruh mutlaka bu iş yapacağını söylüyor. Günah konusunda onlar bana iman etmiyor diyor. Yuhanna 16. bölümde şunu söylüyor. Günah konusunda bana iman etmiyor. Günah ne demek oluyor? Günahımız derken İsa Mesih kanını dökerek bizim babaya gidebileceğimiz için yol açtı. İsa Mesih'in bu başarısına inanmamak. Yani bunu hatırlamak lazım ama yani bunu inanmamak. Yani kusurlu bu konuda hatırlatıyor. O yüzden yani ben anlattığım gibi yani İsa Mesih yoldur. İsa Mesih yolumu soruyor. Bizim için kanunu, yani doktor bu konuda vurguluyor. Doğruluk konusunda diyor, ben babaya dönüyorum, siz göremeyeceksiniz beni diyor. İsa'nın babaya dönmek niçin önemli? Çok önemlidir. İsa Mesih, yani babaya dua ettiği zaman, Yuhanna 17. bölümde, ben dünyada değilim artık ama onlar dünyadadır. Ben babaya dönüyorum diyor. Babam diyor, bana verdiğin adımla onları koru ve onları gerçekte kutsal kıl diyor. Ondan sonra babanın sözü gerçekti diyor. Yani bu şekilde söyledi. Ondan sonra öğrencilere ne dedi? Gerçeğin ruhu gelince sizi gerçeğe yönlendirecek. O kendi kendine konuşmayacak. İşittiklerini konuşacak. Benim yücelliğimle benim yücelliğimi gösterecek diyor. Ve benimkiyle size anlatacak diyor. Yani bende olan bütün şey babanın oluyor diyor. O yüzden kutsalı benimkiyle size öğretecek diyor. Bu şekilde İsa Mesih söyledi. Yani baba ve kutsalı ve oğul, yani aynısını anlatıyor. Yani aynısını, aynı yani gayretle beraber çalışmakta olduğunu gösteriyor. Burada Rabbi İsa Mesih ne diyor? Rabbin yerinde kutsal ruh gelerek çalışacak olduğunu söylüyor. O yüzden benim buradan ayrılmam, yani göğe alınmam, yani bu şekilde gerçek tamamen ilan ediliyor. Yani bir fırsat oluyor. Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın gerçeği, kutsal ruhun kutsal ruh araçlığıyla resmi bir şekilde ilan edilecek diyor. Yani o yüzden İsa'nın gerçeği, doğruluğu konusunda göğe alınma, göğe alınarak gerçeği tamamen, yani iyice açıkça gösterecek diyor. Bu şekilde ve yargı konusunda dünyanın kralı yargılandı diyor. Yargı. İsa Mesih niçin dirildi? İsa Mesih'in dirilişi iblisin yetkisini tamamen yemek oluyor. Ölümden yaşama geçti çünkü. Yani ölümden yaşama geçiyoruz. İsa Mesih'in çamurdaki ölümüyle iblis yargılandı. Ruhun yasası, günahın yasasından sizi özgür kıldı diyor. İblis yargılanması, iblisin yargılanması bizim için İsa'nın diriliş aracılığıyla tamamen biz yaşam alıyoruz. Sonsuz yaşamla ilgili tecrübe ediyoruz. Bu üç şey kutsal ruhla öğretmek istiyor. O yüzden siz de iyice biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın birinci, ikinci, üçüncü isteği bu şekilde yol ve yaşam gerçekle uyuyor tamamen. İsa Mesih öldü, dirildi ve göğe alındı. Bu şekilde tamamen iyice yani uyuyor. Kutsal ruhu niçin verdi? Birçok Hristiyanlar, yani belki yanlış düşünebilir. Bu dünyadaki yaşarken yardım etmek için kutsal ruhu gönderdi diye yanlış anlayan da var. Ama bu önemli görevi değil. Yani bu tabii ki bu da var ama kutsal ruhun önemli bir görevi değil. Bizi temizliyor. Bizi ölüler diyarından kurtarıyor. Kimsenin bizi yargılamamasını sağlıyor. Bize İsa Mesih'i tanıtıyor ve tanıklık ediyor. Kutsal ruh böyle şeyleri yapıyor. Ve Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın ağzından çıkan sözünü kutsallığı gerçekten aracılığıyla olmadan Tanrı'nın sözü işleyemez. İsa Mesih bahsettiği gibi Pentekost gününde kutsallığı geldi. O zaman 120 kişi hepsi beraber kutsallığıyla doldu. Ve kutsallığı aracılığıyla çeşit dilde konuşuyorlardı. Bundan önce İsa Mesih bu dünyaya geldiği zaman ilk olarak yani ne yaptı? Cin kovma işini yaptı. Yani daha önce hiç böyle şey olmadı. İlk geldiğinde cin kovdu. Bu Tanrı göze görünen bir insan olarak gelerek yani yaptığı işlerinden önemli işi cin kovmaydı. Ve kutsallık geldiğinde her çeşit dilde konuşuyorlardı yani insanlar. Kutsallığın gelişinin bir belirtisi oluyor yabancı dil. Kutsallık geldiğinde ilk olarak kutsallık geldiğinde tamam hemen yani yabancı dil konuşmaya başlıyor. Kutsallık aldıktan sonra mesela kutsallık geldiği an tamamen yabancı dille konuşur. İlk belirti oluyor. Oysa belki bu mutlaka yapması gereken şey oluyor. Çünkü kutsallığı konuşturuyor. Yani mecburiyet yapmak zorunda aslında. Sanki neye benzer? Yani sabah erken öten horoza bende. Horoz mesela yani efendisi buyruk verdiği için değil, kendi kendine zaman gelince uyanıyor. Ondan sonra sabah geldiğini göstermek için ötüyor yani. Belki diyebilir ki ben yorgunum, kalkamam, daha yatmak istiyorum. Yani diyebilir ama mutlaka uyanır. Zaman olunca her ne kadar yorgun olsa da kalkıp ötüyor. Ben yani yapmak istemiyorum diyerek de gıkıdak diye ötebilir, ötüyor yani. Yabancı dil gerçekten mutlaka mecburiyet yapmak zorunda olan bir şey. İsa Mesih dedi ki siz yani yabancı dil konuşacaksınız demedi ama o yüzden onlar kendine yabancı dil konuşacağını bilmediler ama İsa Mesih dedi ki kutsallık gelince siz kendi kendine yani fark edeceksiniz diye söyledi. Bu yani gerçekten tamamen yerine geldi. 120 kişi hep beraber yabancı dille konuşmaya başladı. Rabbin sözü gerçekten yerine geldi. Yabancı dil konuşacak demedi ama otomatik olarak yani bu oldu. O gün ben babanın içinde, siz benim içinde, ben sizin içinde olacağım. Yani bu da yerine geldi. Birçok Hristiyanlar yabancı dil boş bir şey diye düşünüyorlar. Tabii ki yani bu dünyada yaşamak için o kadar yararlı değil. Ama ya bu işte yapmak istemiyorlar. Ama yabancı dil insanlara konuşmuyorsunuz. Yabancı dil konuşanlar insanlara değil Tanrı'ya konuşur. Yani çünkü bunu hiç kimse anlamaz. Kendi ruhuyla sırlarını açar diye Korintliler kitabında yazılı. Yabancı dilini kimse anlamıyor ama Tanrı işitiyor. Tanrı anlayabiliyor. Benim ruhum ruhun sırlarını, kimsenin bilmediği ruhun sırlarını yani Tanrı'ya açıklayabiliriz. Bu ne kadar sevinçli bir şey. Siz bebeğin bu dünyanın sonuna kadar gerçekten Tanrı benimle birlikte olursa çok güzel diye düşünüyorsak Tanrı gerçekten içimizde kalır ve yani ruhumuzun durumunu iyice işitmesi gerekiyor. Yani bu bizim için bir fırsat oluyor. Bunu yani yapmamak fırsatını kaçırmış oluyor. Ve hatta bazı insanlar başka insanlara engelliyor. Yani başka insanlar yabancı dillerle konuşmasın diye engelliyor. Bu olmaz. Kusarlı gelince yabancı dil konuşur. İlk günden itibaren mesela, yani insanlar onları azarladılar. Yeni bir şarapta sarhoş oldu diye eleştiri yaptılar. Bütün kilise mesela yabancı dille konuşursa İsa'ya inanmayanlar şunlar çıldırdı diyebilir. Ama ilk kiliselerde İsa'ya inananlar kusarlı aldılar. Yani o çağda mesela kutsal ruhu almayınca kutsal ruhu almasını sağladı. Elçileri göndererek mesela. Ve almasının tanıklığı olana mutlaka yabancı dil konuşturlar. Eğer burada siz ve ben, benim tanıdığımın İsa Mesih, Rab, bu dünyaya gelirse yani nasıl olacaktır? Hepimiz çok yani şaşıracağız. Şu lab midir diye yaklaşmaya çalışırız ve dokunmaya çalışırız. Gerçekten yani bütün dükkanlar kapanacak. Yani onu izleyecekler. Her zaman yani izleyecektir. Yani labin ardından gidecektir. Kalabalık olacaktır. Gerçekten. Benim çocuğum, yani ilk oğlum var. Hemen hemen 20 yıl önce 5 yaşında, yani 6 yaşında falan oldu. Yakın bir yerde kreşe yani gidiyordu. Noel günündeydi ve kreşte Noel gün parti yaptı. Yani Doğa Baba geldi mesela. Yani hep beraber yani iken anında geldi ve hediye verdi. Ondan sonra gitti. Ben de oradaydım. İlay söylüyor. Ondan sonra anında Doğa Baba geldi. Herkes biliyor yani o öğretmenlerden biri oluyor. Yaşlı değildi, gençiydi. Genç bir öğretmendi ama Noel Baba'nın giysisini giydi. Sonraki yine görüşelim diyerek gitti. Ondan sonra çocuklar sevindi, hediyelere baktı. Çok gürültülü. O kadar çok çocuklarından bir çocuk farklı bir şekilde hareket etti. Benim çocuğumdu. Baktım. Duvara bir şey yaptı. Doğal baba yani çıktı o tarafa durup dede gelecek yıl mutlaka gel. Ama o kadar çok gayretle yani onu söylüyor ki baba dede güle güle, mutlaka gelecek yılda gel. Gerçekten yani seviyordu sanki. Saygı gösteriyordu. Başka çocuklar da mesela yani gürültülü oynuyorlardı. Ama o çocuk o kadar çok yani gayretle selam söyledi. Ben de unutamıyorum o olay. Hiç unutamıyorum. Ne kadar çok sevdi ki. Biz de Tanrı'yı o şekilde sevmemiz lazım. Göze görünmüyor ama kutsal ruhla içimizde çalıştığı zaman göze görülmez ama her zaman ona yüreğimizi açmalıyız. Yani ateşle ateşli bir yürekle yani onun için çalışmalıyız. İsa Mesih onu istedi. Kutsal ruhu alan kişi ise biz sadece yani hemen ibadeti bitirerek bir yere gideyim diye yani böyle tavır olmamak gerekiyor. Yani onlar o kadar yani geçmişteki onlar o kadar Tanrı sözünü istediler. Şimdi artık yani Tanrı içimizde direkt konuşuyor. O içimizde ruhumuzla birlikte Tanrı çocuklar olduğumuzda Tanrı'ya geliyor. Ne kadar bu önemli? Kimse ya kim yani Tanrı çocukları olduğumuzda Tanrı'ya geliyor. Tanrı kendisi içimizde sen Tanrı çocuksun diye tanıklık ediyor. Herhangi bir ruhsal varlıklar olsun, herhangi bir güçler olsun. Yani onun önünde Tanrı bize tanıklık ediyor. Elçilerin işlerinde Petrus dedi ki siz tövbe edin ve İsa Mesih'in adıyla baptist olun diyor. Günahından bağışlanın o zaman kutsal ruhu alacaksın dedi. O zaman yani o gün 3000 kişi İsa'ya inandı diyor. Biz düşünüyoruz o 3000 kişi arasında yani renci de var. Belki sarhoş olanlar da yani orada tövbe etmiş ve iman eden de var diye düşünebiliriz. Herhangi bir kişi olsun gelmiş diye düşünebiliriz. Ama Kutsal Kitap'ta biz yani o ayeti okuduğumuz zaman dünyanın tüm yerde gelen dindar Yahudiler dedi. Yeruşalim'de yani kalmışlar, ondan sonra Petrus'la görüşmüşler diyor. Yani onlar harika insanlar, onların açısında harika insanlardı. Yani doğduktan sonra 8 gün sonra mesela şünet yapıyor, ondan sonra yasayı öğreniyor. Çok uzakta yaşıyorlardı ama çok uzak yerden gelmiş ve bayramı yapmış. Bayram kutlamış ve Tanrı'nın yasasını iyice yerine getirenlerdi. Günümüzde insanlar mesela yani günümüzdeki gibi yani normal insanlar İsa inanmış falan değil. Bu insanlar tamamen Tanrı'ya iyice hizmet edenlerdi. Dindar bir insandı yani. Çok eğitimli ve terbiyeli bir insandı. Eğer kutsal ruh içinde varken Tanrı'ya hizmet etmek konusunda ya da Tanrı'ya saygı göstermek konusunda yani iyice yapamazsa nasıl olacaktır? Gerçekten biz Tanrı'ya iyice hizmet etmemiz lazım. Tanrı içinizde çalışan Tanrı'dır diyor. İçinize kendi istedikleri ne olduğunu öğretiyor ve içinizde etkin oluyor diyor. O yüzden biz şikayet etmemeliyiz. Siz ve ben niçin İsa Mesih'e idam edilmesi gerektiğini anlamak lazım. Niçin o kadar çok büyük kişi bu şekilde fakir ve küçük bir kişi olarak gelmiş? Niçin insan olarak gelmiş? Bunu anlamak gerekiyor. İnsanın görüş açısında bu gerçekten anlayamıyoruz. Şimdiye kadar niçin o şekilde gelmek gerekiyor diye anlamıyoruz ama Tanrı o şekilde geldi. Yap derse yani anlamazsak da yapmak gerekiyor. Bu imandır. Yap derse her ne kadar rahatsız olsa da yapmak. Yani İbrahim de o şekilde yaptı. Bu yüzden Tanrı İbrahim'i bereketledi. Anlamazsa da inanmak, anlamazsa da itaat etmek, zarar görse de itaat etmek iman hayatıdır. Kutsal ruh öğrencilere sadece verildi. gün sadece 12 öğrenci yani öğrencilere verildi. İsa Mesih'in şifa verdiği kişiler de bayağı çok vardı. İsa'nın öğretisini almış insanlar çok vardı. Ama herkese kutsal ruhu vermedi. İsa Mesih sadece siz Kudüs'ten ayrılmayın diye buyruk verdi. Öğrenciler ve öğrencilerine siz her ne kadar benimle birlikteysiniz ama Yeruşalim'den ayrılmayın, benim vereceğim şey bekleyin dedi. Yani sadece 10 günde daha fazla beklediler. Yeruşalim'den ayrılma diyor. Yeruşalim'den ayrılırsa benimle hiç alakasız olursun diye söyledi. Yani Yeruşalim'den ayrılmamak lazım ki benimle birlikte olacaksınız dedi. Yani o günlerde beklemekte olanlar kimdi? Yani çok kararlı kişi. Nasrallı İsa'nın buyruk benim kaderimdir. O benim tanımdır diye karar veren kişiler sadece beklediler. Bekleyerek kaybolanlar da çok vardı. İşlerinden dolayı belki. Çeşit nedeninden dolayı. Ama ben İsa'nın kişiyim. Ben İsa'ya aitim. Ya, diye düşünenler beklediler. Biz kutsal ruhu alma için kutsal ruhu alabilmeler için yeni imanlar için dua ediyoruz. Pentekost gününden sonra artık birçok insanlar kutsal ruhu alıyorlar. Önemli olan bağışlanması lazım ki kutsal ruhu alabiliyor. Kutsal ruhu aldıktan sonra artık değişmemiz lazım. Tanrı'ya iyice hizmet eden bir kişi olarak değişmemiz lazım. Yüreğimiz olsun, karakterimiz olsun, hareketlerimiz olsun değişmesi lazım. Kutsal ruha itaat etmeliyiz. Geçmiş gibi olmamalıyız. Ben birçok insanların önünde ben İsa'ya inanan kişiyim diye yani açıkça söyleyebileceğine kadar değişmek gerekiyor. İsa'yı övünmek lazım. Günah başlandıktan sonra, İsa'ya inandıktan sonra ben tamamen değiştim diye bir ilahi var. İsa'ya inandıktan sonra değişmeliyiz. İsa çok zulmardı. Ondan sonra öldürüldü. İnsanların önünde ve herkes onun ölümü gördü. O kadar sıkıntı çekerek öldüğünü herkes gördü. Roma askerlerden yani onun öldüğünü gördü. Herkesin önünde öldü. Herkesi öldürer ama insanlar onu terk etti. Ama şimdi artık geçmişte insan oğluyken herkes onu reddetti ama kutsal ruha sözle bile itaatsizlik yaparsa bu çağda, gelecek çağda bağışlanamaz. Geçmişteki insan oğlunu ihmal etti, reddetti. Ama şimdi artık kutsal ruhu o şekilde davranmamalı. Kutsal ruhla çalıştığı zaman, kutsal ruha iman edenler için de sadece çalışır kutsal ruh. Şimdi artık İsa Mesih bu şekilde içimizde kendi işini devam ediyor. Birçok insanlar var ama İsa herkeste çalışmıyor. Gerçekten iman edenler içinde kutsal ruhla kutsal ruh alanlar içinde sadece çalışır. kutsallık gerçeğin ruhudur. Dünya yani onu anlayamaz. Dünya onu reddeder. Tanımaz, göremez, alamaz ama siz onu tanıyorsunuz dedi. O sizinle birlikte olacak, içinizde olacak dedi. İmanımız bu şekilde. Yani Hristiyanlar gerçekten yani o ateşli bir iman. Şimdi de iman kutsallığı içinde olan bütün insanlar o şekilde ateşli olmak gerekiyor. İsa Mesih cennet müstesini iletti. Şimdi artık Yeruşalim'den kutsallıkla başlayacağım dedi ve şimdi bizi çağırıyor İsa Mesih. Biz buna itaat etmemiz lazım. Kiliste çeşit çeşit insanlar var. Çeşit çeşit insanlar var. Ama bir topluluk olarak uyumlu bir şey içinde çalışıyoruz. Çünkü kutsallığı bizi etkilediği için bir amaça doğru yürüyebilmemiz için yani teşvik ettiği için bu şekilde yaşayabiliriz. Kutsallığı ne istiyor? Yani benliği için yaşamayı terk ettiriyor. Yani bendeki olan bütün şey yani vazgeçmesini sağlıyor. Kutsallığı sadece İsa Mesih'in isteğine göre yaşayabilmemiz için etkiliyor ve teşvik ediyor. O yüzden kutsallığı içimizde çalışıyorsa yani içimizde çekişme oluyor. Yani bu doğal bir şey. Çünkü benliğin isteğine göre yaşayamayız. Bu dünyada yani sıkıntı çektiğimiz zaman yani o bizi pekiştiriyor, sağlamlaştırıyor. Şimdi benim isteğime göre değil, sonsuz yaşama kavuşturan kutsallıkla yani yaşamamız lazım. Rabbe itaat etmemiz lazım. Rabbe siz ve ben göğe alındığımız zaman sonra bembeyaz keten giyinecek ve Rabbin gelini olarak yani görüştüğümüz zaman lekesiz olması için bize yardım ediyor. Biz itaat edelim gerçekten. Yabancı dil konuşurken sevinçle yani onu yapalım ve şükranla yapalım. Kutsal kitap ne istiyor? Bizim kilisemizin büyümesini kutsallığı istiyor. Kutsallığı bunu gerçekten istiyor. Ben ufacık bir iş yapıyorum diyebilirsiniz ama ufacık iş olsun yapmanızı kutsallığı gerçekten istiyor. Kutsallığı ne isterse ona itaat etmek lazım. Tanrı benim çalışmamı istiyor. Bu işi severek gayretle yapmamı ister. Yani bunu yapmak lazım. Bu bir fırsattır. Kutsallığın istemediği işi yaparsa yani hiç Tanrı merak etmeyecektir. Kiliseyi büyüten, canlandıran görevimizi tamamen iyice yapmamızı istiyorum. Bu konuda başarılı olalım. Bunu yapan bütün aileler gerçekten ruhu bereketli, güvenç yani olacaktır. Yani Rabbin bereket bol olacaktır. Halleluya. Halleluya. Halleluya. Hep beraber kalkalım. Şimdi dua ederken Tanrı kutsal ruhla harika şekilde çalış. Tanrı gerçekten bizde çalış, bizde bol bol olsun diye dua edelim ve siz Tanrı'yı severek o şekilde çalışmak istediğini ikrar edelim ve ondan sonra ben işaret verdiğim zaman hep beraber yabancı dille dua ederim. Şimdi Tanrı yardım etsin diye, kusurlu bol olsun diye, çalış diye ikrar edelim. Hep beraber Marcos'un odasındaki o ses gibi kararlı ve gayretle Rabbi isteyerek gerçekten İsa diye üç kere çağırarak dua edelim.